Spor Dergisi.
Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Çil, spor yazarı arkadaşımız Murat Tarhan'la Türk sporundaki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş aracıyla bu yayını size ulaştırıyoruz. Öncelikle iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 veya 21. Twitter adresimiz twitter.com/trtspordergisi, Facebook trtspordergisi. Programımızı internetten de dinleyebilirsiniz. www.turkieninsesiradyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Tabii programımız sıcak saatler yaşanıyor İstanbul'da Türk futbolu adına. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na 2016'ya katılmayı hak etmişti. Şimdi hazırlık maçlarıyla turnuvaya hazırlanıyor. Özel maçlarla. Bu kez rakibimiz Yunanistan. Yunanistan'ı İstanbul Başakşehir Stadı'nda ağırlıyoruz. Saat 20.15'te başlayacak mücadele. Tabii milli takımımız için neler söyleyebilirsin Murat Arhan? Takımı hazırlıyoruz herhalde kadro olarak. Moral olarak finallere hazırlanıyoruz.
Fatih Hoca maçtan önce yaptığı açıklamada daha önce denediği oyuncularla tekrar o ilk 11'e şans vereceğini, onların son performansları hakkında bilgi sahibi olmak istediğini söylemişti. Ama gördük ki kadroları gördük. Ahmet Çalık'la başlıyor.
İstersen İbrahim Kırkayak hattaymış milli takım muhabirimiz.
Evet, daha canı bilgi.
Daha sıcak ve gelişmeleri kadroyu ondan alalım. İbrahim iyi akşamlar. Evet, milli takımla ilgili son bilgileri maç öncesi senden alalım. Seni dinliyoruz.
Çok teşekkürler sevgili Süleyman Çiğ, Süleyman abi, sevgili Murat abi, sevgili Murat Tarhan. İyi akşamlar İstanbul gecesinden Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nın içinden artık çok az bir zaman kala yılı kapatacağımız dakikalar. Ne mutlu ki buraya geldiğimizden bu yana zaten bu 10 günlük milli takım kampında Murat abi, Süleyman abi. Bunun da şaşkınlığı hala devam ediyor. Ya biz hala Avrupa Şampiyonası'nda mıyız? Gerçek mi bu diye. Hala oyuncularda, teknik direktörde, yönetimde, hepimizde bir şaşkınlık var ama gerçek bu ki Fransa yolcusuyuz. Evet, Fatih Terim Stadı'nın içindeyiz. 26 Temmuz 2014'te açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynadığı ve güzel bir hacı tarzı aşırtma gol attığı açılışının gerçekleştiği bir stat burası. Fatih Terim adını taşıyan ilk stat da burada karşılaşacak. Yunanistan'da yılı tamamlayacak. Kadrolar merak ediliyor. Hemen söyleyelim. Volkan'la başlıyoruz. İsmail, Hakan, Gökhan, Cenk, Arda, Olcay, Oğuzhan, Mehmet, Topal, Ozan, Tuvan, Ahmet Çalık. Bir takımımızın bu akşam ilk 11'i Yunus, Kaan. Genç isimler merak ediliyor. Atınç. Bu isimler Zeynep Çolak özellikle. Yarıda şans bulmaya aday isimler. Yunan milli takımı eski bir Avrupa şampiyonu. 2004'ün Avrupa şampiyonu. Zagorakis, Karagounis, Haris Teyaslı Yunan takımına herkes hatırlayacak. Tüm Balkan futbol tarihini değiştiren Yunan takımı, işte eser kalmadı o Yunan takımından. Nihayet ki de yeni bir Real Gel projesi mi acaba? Oraya gele hatırlayacak futbol severler, dinleyicilerimiz, o dergisi dinleyicileri. 2004'te Yunanistan'ı tarihi başarıya taşıyan teknik adamdı ve bu kez yine yeni bir Alman isimle yola çıkıyor Yunan milli takımı. Tezahüratlar devam ediyor. Fatih Terim Stadı hemen hemen doldu diyebiliriz. İtalyan'a kendi mücadeleyi bekliyor. Bu arada gözümüz kulağımız burada ama Maribor'da da Slovenya-Ukrayna maçında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta olacak. Eğer ki gündüzden beri hesaplıyoruz. Bütün denklemler oluşturuyor ya. Bir denklem daha gerçekleşir mi? Çözülür mü? Slovenya Avrupa Şampiyonası'na kalırsa milli takım 3. torbadan 12 Aralık'taki Paris'teki kura çekimine direkt katılmış olacak. Tam bir yıldır yenilmeyen, turunların kenarlarından dönüp oluşup Avrupa Şampiyonası'na kalan, 11. maçında seri yapıp kaybetmek istemeyen, yılı güzel tamamlamak isteyen amiri futbol takımımızı bekliyoruz. Uzun bir aradan sonra İstanbul sevgisine bir şans daha verir sevgili Fatih Hoca. Konya sevgisi zaten yüneğin kattı. İstanbul'da bir sıkıntılar vardı. Bakalım nasıl bir destek olacak. Ama gürültü bir hayli yüksek. Maçın başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı diyelim. Çok fazla da uzatmadan sözü sevgili Süleyman Çiğ'e, sevgili Murat Tarhan'a bırakalım.
İbrahim, Başbakan Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Çipras birlikte izleyecekti maçı. Maça giriş yaptı mı iki başbakan?
Evet, evet. Şu dakikalarda da giriş yapmalarını bekliyoruz. en son dışarıdaydı. Büyük hareketlilik vardı. Sanırım girdiler artık. Yunan Başbakanı Alexis Tsipras, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu. Ege'nin iki tarafı bir kez futbolda buluşuyor o önemli görüşmelerin ardından. Birlikte maçı izleyecekler. Konya'da en son desteklenmişti Sayın Başbakan. Burada günlük saatte Nusra Süleyman Arzı bağlantılarımızda da belirttik. Geniş mi geniş güvenlik önlemleri vardı. Çok detaylı güvenlik önlemleri içinde kazasız belasız iki önemli isim, iki başbakan da girip burada Türkiye-Yunanistan maçını, yılın son maçını birlikte takip edecekler. Güzel bir futbol akşamı olsun. İlerleyen dakikalarda spor dergisi programımızda tekrar sizlerle birlikte olalım.
Teşekkür ediyoruz İbrahim Kırkaya. Kolay gelsin sana.
Teşekkürler.
Spor Dergisi devam ediyor.
Spor Dergisi'nden tekrar iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Evet Murat, milli takımımız.
Kadroyu görünce aslında
şaşırdım. Kadroyu nasıl değerlendireceksin?
Şöyle, sonuçta bir hazırlık maçı oynayacağız. Belki istatistikler açısından Fatih Terim bir artı hane daha yazdı. Bir galibiyet daha istiyor olabilir ama ben kadroda en azından Atıncı görmek isterdim. Yunus Mallı'yı görmek isterdim.
Skor değil de kadro.
Kadro tabii, kadro önemli benim için şu an. Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir kadronun beni bekledi? Yunus Mallı'nın özellikle tüm Türk futbol severleri Yunus Mallı'nın performansı nasıl olacağını merak ediyor. Ben de burada kadroda en azından onları görmek isterdim ama Fatih Hoca büyük ihtimalle hem Atıncı belki Yunus'u ikinci yarı kullanacak gibi gözüküyor. Ahmet Çalık Gençler Birliği'nin genç stoperi, genç kaptanı, ona şans tanıdı. Mehmet Topal'la birlikte savunmanın göbeğinde oynayacaklar. Açıkçası ben de bunların performansını merak ediyorum.
Fatih Terim'in bu dönemde milli takım aslında bir kadro dönüşümü de yaşıyor değil mi? Yani birçok eski isim yerine evet, yeni gençler almaya başladı. Bir yeni futbolcu kuşağımız milli takımda forma giymeye başladı.
Bizim Hollanda'dan artımız bu oldu bence. Hollanda bu dönüşümü, kadrodaki yenilemeyi yapamadı. Fatih Terim bunu başaran bir teknik direktör karşımıza çıktı. Yani çok genç ve tecrübelerin buluştu. Bizi 2016'dan sonrasında, 2018 Dünya Şampiyonası'nı da belki taşıyacak, o kadroyu oluşturacak genç oyuncuları kadroya dahil etti. Bu önemliydi.
Neden önemli? Hem skor arıyorsunuz, evet, takım uzun yıllar milli takım büyük turnuvalara katılmamış. Bir de kadro dönüşümü yaparak, yeni yıldızları kazandırarak yapıyorsunuz. Bu önemliydi tabii milli takımımız adına. Artık 2008'di bizim en son büyük turnuvaya katıldığımızda. Evet. Orada önemli bir başarı elde etmiştik. Benzer başarıyı yine yakalamayı dileyelim milli takımımız adına.
Biz de artık turnuvaların takımı olmalıyız. En azından bunu görmeliyiz.
Turnuvaların istikrarla katılan bir takım olmalıyız.
Evet. Yani bizim atladığımız bir turnuva olmamalı artık.
Çünkü Türkiye'de aslında bir futbol ekonomisi, futbol altyapısı olarak buna layık olduğunu düşünelim değil mi?
Şu an gelen yıldızlara baktığımız zaman Türksel Spor Toto Süper Ligi'ne biz evet Avrupa'nın çok üst düzey olmasa da iyi liglerinden bir tanesiyiz.
Çünkü zaten mali büyüklük olarak, parasal değer olarak 7'ye giriyoruz, 6'ya giriyoruz Avrupa'da. Milli takım düzeyinde de o seviyelere çıkmamız lazım. Bu yatırımı milli takımın başarılarına dönüştürmemiz gerekiyor diyelim. Evet, şimdi istersen yıllar öncesine gidelim. Yunanistan'la oynadığımız 1980 yılında bir seyircilerimizi de o yıllara götürelim. Rıdvanlı milli takımın
hazırlık maçıydı galiba.
Hazırlık maçıydı. 3-1 kazanmıştık. İlker Yasin'in anlatımıyla ve TRT'nin yayınıyla o yıllara dönelim.
Rıdvan. Önünde Mavridis. Rıdvan normal şartlarda süratli geçer. Onu ceza sahasında ve hakem Kökler penaltı. Ve penaltı, açık bir penaltı değerli seyirciler. Kökler Rıdvan'a Mavridis. Fatih kaçırdı ikinci hamle. Evet. Evet. Anastasopoulos.
Anastapulos. Penaltıyı topu çıkaran Anastapulos. Maçın 39. dakikasında Fatih'in elinden gelen topa vuruşunu yapıyor ve eşitliği sağlıyor. Çok güzel bir var. Kapımız var. Soldan ceza sahasına. Aç bayan kapasını ortaya. Şut olsun. Şut! Ama o
sonlarda defansın arkasına atılabilecek veya derin atılabilecek toplarla teke tek bırakırsak o şansımız devam eder. Yunanistan oyun içinde güzel bir yapacağını pek zannetmiyorum. Defansımız oldukça başarılı. Sadece Türk milli takımının en büyük sorunlarından biri yıllardır yan toplar. Ve burada defanstan çıkan Yunanistan'da futbolcular bir aynı uzun boylu bu pozisyonlara dikkat etmek lazım.
Seni offside yok. Semih ceza sahasında sağ tarafta gol dengesi bırakıyor. Gol dengesi de gol. Altınay'dan sonra gelen 20. maçta. Ve bu karşılaşmada sahadan 3-1 galip alıyoruz. Bu özel dostluk karşılaşmasında Yunanistan karşısında.
Süper Lig maçları, özel röportajlar, gündem belirleyen spor haberleri ve canlı bağlantılarla Spor Dergisi, Salı akşamları Türkiye saatiyle 20'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet, Spor Dergisi'nin yayınımız devam ediyor. Milli takımımıza Yunanistan karşısında başarılar dileyelim. Maçta başlamak üzere. Yıllar öncesine döndük. 1988 yıl. Tabii milli takımımız Türk futbolu o yıllardan sonra aslında başarılıyla yılların öncesi diyebiliriz. O yıllardan işaretleri vardı. Çok önemli mesafeler kat etti Türk futbolu tabii dünya üçüncülüğü, Avrupa'da yarı final. Evet. Şimdi yeniden ayağa kalkıyoruz. Yeniden Avrupa arenasına gidiyoruz. 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda birlikte olacağız. Başarılar diyelim milli takımımıza. Evet. Dönelim diğer başlıklarımıza. Murat Ahan, Fransa'daki terörist saldırıları biliyorsun. Tabii burada yine taziyelerimizi sunalım Fransız halkına. Evet. Bunun spora yansımaları da oldu. Çünkü 2016 Avrupa Şampiyonası'nı Fransa düzenleyecekti. Güvenlik sorunu mu olur? İptal olabilir mi? İlk anda sorgulanan bunlardı. Tabii bugün sıcak bir gelişme oldu dünden bu yana. UEFA hayır dedi. 2016 Fransa'da yapılacak. Tabii burada güvenlik, maçlarla ilgili güvenlik kaygıları da arttı. Çünkü maç sırasında maça dönük bir saldırı da vardı. Sen ne diyeceksin? Sporun terörist saldırılardan aslında etkilenmemesi, bu organizasyonun tabii ki devam etmesi lazım. Çünkü teröre taviz vermemek de gerekiyor. Güvenlik önlemleri almak gerekiyor. Seni dinleyelim.
UEFA'nın bu kararı da bence bu anlamda önemli. Teröre prim vermeme adına o Avrupa Şampiyonası Paris'te yapılmalı, Fransa'da yapılmalı. Biz 40 yıl terörle mücadele eden bir ülke olarak belki oradaki yaşananları en iyi anlayan adam bir tanesiyiz. En iyi anlayan ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii spora yansımasına gelince kolay değil. Şu an Fransa'da oynayan birçok futbolcu tekrar milli maçlardan sonra Paris'e dönmek istemiyorlar. Cavani başta olmak üzere Arjantinli.
Evet, bunun yansımaları oldu değil mi?
Oldu. Herkes şu an o korkuyu, endişeyi taşıyor. Çünkü terör örgütünün hala sözlü saldırısı, tehditleri devam ediyor bu yönde. Bu sadece Fransa'da da değil. Şu an Belçika'da oynanması gereken maç da iptal oldu Belçika'nın. İngiltere'den görüntüler geldi. Bugün Wembley'de oynanacak maçla ilgili futbolcuların nasıl korunduklarıyla ilgili. Bütün dünya aslında diken üstünde şu an.
El Clasico var. Real Madrid Barcelona maçı cumartesi. Onun için de güvenlik önlemleri artırıldı. Diğer Avrupa ülkelerinde de duyarlılık arttı.
Evet. Şimdi biz 2 gün sonra Amerika'ya gidiyoruz. Dünya Halter Şampiyonası başlıyor. Amerika bu konuda bütün güvenlik önlemleri arttırmış durumda. Sadece izlemedi bu yaşananları. Kendi ulusal liglerinde, rugby maçlarında, beyzbol maçlarında olsun, NBA maçlarında üst düzeye getirdi güvenlik tedbirlerini. Olumsuz etkilendi kesin dünya sporunun. Sadece futbol arasında da kalmadı.
Saldırıların olduğu gün gündüz aslında ilginç yani bir haber vardı. Önce yazılı olarak düştü. Biz önemsedik haberi. Alman milli takımının oteli için bomba ihbarı yapılmıştı Fransa'da. Biz önemsedik haberi. Çünkü biz ne bekliyorduk? Polislerin arama yaptığı, futbolcuların dışarı çıkarıldığı. Evet. Gündüz saatleri bu. Saldırıdan önce. Sonra görüntüler geldi. Üç polis otelden çıkıyor. Asılsız ihbar. Biz de haberi kısa gördük tabii. Polise dayalı, polisin açıklamasına uygun olarak. O anlarda, o saatlerde düşünüyor insan. Paris'te bir hareketlilik mi var? Hedef şaşırtmaya mı çalışmış teröristler? Fransız polis ve istihbarat güçlerinin de biraz daha mı dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Zafiyet yaşadıkları kesin. Yani Türkiye'nin bu konuda bu olaylarla... Deneyimli
tabii Türkiye 3 ay önce uyardı. Terörle mücadele ediyor tabii.
Bu terör saldırısını yapanları isimlerini vererek Fransa'ya uyardığını bugün medyadan da okuduk. Hükümet biz bu konuda Fransa'ya uyarılarda da bulunmuş ama biraz herhalde önemsemediler bu.
Aslında burada tabii Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası desteği bulmada bazen yalnız kaldığını da görüyoruz.
Orada hep yalnız kaldık.
Bunun için artık sanırım ortak mücadele ettiği gerçeğini, etmek gerektiği gerçeğini de Avrupa'da görür diye ummak istiyoruz. Teröre karşı ortak tavır geliştirmek gerekiyor.
Yaşanan olay kötü bir olay. Bundan ders çıkartırsak sanırım bir daha böyle şeyler yaşanmaz diyelim.
Tüm Avrupa'nın, bütün dünya ülkelerinin bunun için dayanışma içinde olması gerekiyor. Teröre karşı diyelim. Tabii Fransa'da bu anlamda önlemler artırılacaktır. Güvenlik önlemleri Euro 2016 ile ilgili olarak. Bu arada dayanışma da sergilendi spor dünyasından. Mesajlarla terörde hayatını kaybedenlere dönük
evet.
O şey mesajlar da verildi bu anlamda. Trabzonspor diyelim. Şimdi bu arada milli maçı da başlıyor.
Yunanistan krizlerin adresi maçı. Diyelim aslında.
Çünkü Trabzonspor programlarımızda artık öncelikle konuşma durumunda kalıyoruz. Çünkü Trabzonspor'da yine sıcak saatler yaşanıyor. Çünkü Bosnikva'nın ödeme krizi dolayısıyla sözleşmesi feshedilmişti. Evet. Yine Konstant'tan haber geldi. Yine benzer gelişmeler yaşanıyor. Aslında. Sıcak saatler var Trabzonspor'da. Bu anlamda Trabzonspor'un genel durumu hakkında neler söylemek gerekir? Bir takımın sportif başarının yanında biraz da mali sıkıntıları var.
Geçen haftaki programda hatırlarsan Şota ile devam etmenin artık pek mümkün olmayacağı gözüküyor demiştik. Olmadı.
Evet, öngörün gerçekleşti ya, bir gün sonra.
Evet, Şota hakikaten Trabzon'a bir faydası olmadı. Sadece tabii bu teknik heyet anlamında ve kadro yapısı anlamında değil, yönetimde de sıkıntılar olduğu ve ekonomik olarak Trabzonspor'un her geçen gün daha da kötüye gittiği ortaya çıktı. Bu da işte futbolcuların artık FIFA'ya başvuru yapmalarıyla gün yüzüne çıktı. Bu gidişat iyi değil. Sadece Bosikva ve Konstant'la sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor.
Barış bugün yoğun bir mesai yaptı. Barış Yurduseven, bizim Trabzonspor muhabirimiz Murat. Sıcak gelişmeleri ambiyen aktardı. Evet Barış, Trabzonspor'da hareketli bir günü geride bırakıyorsunuz. Son durum nedir? Konstant'ın durumu nedir? Kulüpte diğer futbolcular için benzer sıkıntılar söz konusu mu? Seni dinliyoruz.
Evet, Trabzon'a iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten zorlu bir dönemden geçiyor Trabzonspor. Kongre süreci, kongre öncesindeki gelişmeleri takip ederken tabii ki bu olaylar da ardı ardına gelince bir anda gündem çoklaştı, çoğunlaştı. Tabii biz dediğim gibi kongreyi takip ediyoruz. Daha çok oraya yoğunlaştık. İşte başkan aday oluyor Muharrem Usta, Celil Ekimoğlu derken bir anda dün patladı aslında oyuncuların paralarını alamadığı için FIFA'lık oldular. Daha önce Bosikva serbest kalmıştı. Dün Endoy ve Yatabare tam serbest kalmak üzereyken bir anda başkan Yatabare'nin tüm parasını yaklaşık 800 bin TL yatırdı kendi hesabından. Diğer tarafta Endoy'un parasını ise Süleyman Urma, genel menajer Süleyman Urma kendi hesabından yatırdı. Tabii bu gelişmeler bu oyuncularla sınırlı kalmadı. Diğer oyuncuları ise işte İshak gibi, Kavanda gibi, NBA gibi, efendim Medyani gibi bu oyuncular için de Süleyman Urma devreye girdi ve yine Konstant gibi bu oyuncuları durdurdu. Ancak Konstant'ta başka bir sorun çıktı ki Konstant geldiği günden beri hep sorun. Ersun Yanal'la da anlaşamamıştı. Kadro dışı kalmıştı. Ve en son Trabzonspor bu oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Avukatlarıyla diyalog kuruldu. Tam fesih işlemleri gerçekleşiyorken şu anda bir pürüz çıktı ve bu pürüz derken şöyle, evrak bekleniyor ama Konstant valizini topladı, tesislerden ayrıldı, oyuncularla vedalaştı. Ne tesadüf ki ben de bir arkadaşımın yanına uğradım şu anda, orada karşılaştık. Benim yaklaşık 20 metre ötemde oturuyor şu anda. Ayak üstünde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduk. Henüz o fesihin gerçekleşmediğini söyledi o da kendisine. Süleyman Urma da biraz önce Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Feshetmek istiyoruz ama henüz işlemler gerçekleşmedi, bitmedi ama biz Konstant'la hani bağları kopardık. Gerçekten Trabzonspor'un Konstant'la bağları koptu. Ama Trabzonspor'un kendisine çok büyük sıkıntılar var. Yani Trabzonspor büyük problemler yaşıyor bu anlamda. Tabii bunda sadece yönetimi suçlamamak gerekir. Çünkü Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu hep şunu söylüyor. 3 aydır, 2 aydır bu kulübü yürütmüyorlar. İşte kayyum, kayyum, kayyum diyorlar. Sponsorlarımızı, gelirlerimizi bu yönde engelliyorlar. Ve nitekim mahkeme kararıyla da zaten benim başkanlığım düştü dedi. Buna rağmen de dün kendi cebinden 800 bin TL ödeyerek Yatabari'nin serbest kalmasını engelledi.
Barış tabii sözleşme feshederken kulübe bir mali yük de gelecek değil mi bu anlamda?
Evet, kesinlikle mali yük gelecek ama yani aksi takdirde de bu vecibenin tamamını ödemek zorunda sevgili Süleyman Çil. Yani bu oyuncular zaten isteseler serbest kalırlar. Serbest kaldıkları dakikadan itibaren faiz işletiyor FIFA. Hem geçici lisans veriyor, istediği kulübe transfer kapalı olmasına rağmen gönderiyor. Hem alacaklarının tamamını na faiz işletiyor. Hem de bonservis bedeli de yanmış oluyor. Yani dün mesela Endo'ya gitse Trabzonspor 10 milyon euro zarar edecekti. Çok. Bir günde zararı 10 milyon euroydu.
O zaman Trabzonspor'u zor günler bekliyor. Yönetimin gerçekten çok önemli adımlar atması gerekiyor bu anlamda. Bir de kongre süreci var.
4 aday oldu zannedersem.
Aday sayısı 4'e çıktı değil mi Barış?
Evet. 4'e çıktı ama şöyle, yani resmi olarak şu anda açıklanan ilk olarak 7 Ekim oldu adaylar açıkladı. Sonrasında bugün İstanbul'dan eski dernek başkanlarından Tarsim Usta açıkladı ama biz bu kongreyi şöyle bekliyoruz. Muharrem Usta, İbrahim Hacı Osmanlı ve 7 Ekim oldu arasında bekliyoruz. Çünkü asıl yani adaylar onlar ve nitekim bu üçü aday olacak. Bu üçüyle bu seçim büyük bir ihtimalle böyle gidecek ama tabii burada geri çekilebilir başkaları ya da bugünkü gelişmeydi biliyorsunuz, haber yaptık yine. Celil Ekimoğlu'yla Muharrem Usta'yı tek listede, aynı listede birleştirme isteği var eski başkanların, eski yöneticilerin. İşte onlar da bu yüzden bir şey içerisinde, bir beraberlik içerisinde. Buna Celil Ekimoğlu bugün yeşil ışık yaktı ama Muharrem Usta henüz aday olmadığı için sanırım bu konuda bir yorum yapmak.
Barış, teşekkür ediyoruz. Seni hareketli günler bekliyor. Sana da kolay gelsin. Trabzonspor'la ilgili önemli gelişmeler olacak gibi.
Spor Dergisi devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Spor Dergisi'nde birlikteliğimiz sürüyor. Sizle iletişim bilgilerimizi yine paylaşmak istiyoruz. Sizin soru ve önerilerinizi, görüşlerinizi de almak isteriz. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 veya 21. Twitter adresimiz twitter.com TRT Spor Dergisi, Facebook TRT Spor Dergisi. Programımızı da Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan dinleyebilirsiniz. Evet, Trabzonspor'u konuşuyorduk. Murat Tarhan, senin de görüşlerini alayım. Trabzonspor aslında hem sportif anlamda hem mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İdari anlamda da sıkıntılı bir süreçten geliyor. Evet. Çünkü bir yönetim var. Bununla ilgili mahkemeler var. Kongre süreci var. Bunun dışında ödeme sıkıntıları yaşanıyor. Futbolcularla mali açıdan zorluklar yaşanıyor. Sportif alanda da iyi sonuçlar alınamıyor. Bir kulüp için herhalde bu kadar olumsuz unsurun bir araya gelmesi de iyi değildir diye düşünüyorum.
Trabzon bir futbol şehri biliyorsun. Oranın havası bir başka. Trabzonspor'la yatıp Trabzonspor'la kalkıyorlar. Sadece erkekler ve çocuklar değil, bayanlar da çok meraklıdır orada eskiden beri. Yaşanan süreç tabii iyi değil ama şu bugün gelen haberlerde biliyorsun eski başkanlar Özkan Sümer, Faruk Özhakkı bir araya geldiler. Adayların birleşmesi ve tek liste çıkılması konusunda bir çalışma yapıyorlar. Bununla ilgili komisyon bile kurmuşlar bu çalışmaları yürütme anlamında. Burada tabii bence kilit nokta ekonomik anlamdaki yaşanan kriz. Bunu çözmeyi vaat edecek. Yani bu yönde adım atacak başkan adayı bence ipi de göster. Çünkü şu anki mali tabloda bunun altından kalkabilmek çok zor. Çok ciddi bir bütçe gerektiriyor. Şu ana kadar yapılan bu transferlerin bedeli ağır. Demin Barış'ın da söylediği gibi, senin de onu hatırlattığın gibi bir oyuncunun gitmesi, sözleşmesini feshetmesi, evet tamam şu an bu saatten sonra ona para ödenmeyecek anlamı taşımıyor. Tüm o yükümlülüğü ödemek zorunda. Aslında yani şu krizi aşabilseydi Trabzon, bu oyuncuları elinde tutabilseydi belki daha karlı olabilecekti. Ama bundan sonraki süreç bence ekonomik anlamda, bu para ödeme anlamda daha bir sıkıntı getirecek Trabzonspor'a. Bu artı bir yük getirecek. Ben bu hafta gençler bile oynayacaklar. Seyircisiz oynayacaklar ve çok
zorlu bir maç olacak.
Çok zor bir maç olacak. Çok. Ya
şimdi para ödemesi, düzenli gelir, paraların ücretlerini düzenli alması futbolcular için başka bir moral kaynağıdır. Bunu alamaması evet, başka bir etki yapar. Bu anlamda futbolcuların maça odaklanmaları gerekiyor. Tabii ki bu süreçte galibiyet de önemli onlar için, yeniden çıkış geçmek için. Diyelim Trabzonspor'u değerlendiriyorduk. Şimdi maçın skorunu verelim. Türkiye Yunanistan maçında 10. dakika 0-0 sayın dinleyiciler. Karşılıklı ataklar var. Çok net bir pozisyona da rastlamadık.
Yok. Bir pozisyon yok şu ana kadar.
Milli takımımıza tekrar başarılar diyelim. Evet, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la devam edelim Murat. Aslında geçen hafta sonu Galatasaray ve Beşiktaş divan kurulu toplantıları yaptılar.
Evet.
Orada tabii ilk öne çıkan başlık borçlardır. 1 milyar dolayında borç açıklandı ki
4 büyük deyince zaten hiç konuşmuyoruz. Transfer konuşmuyoruz. Sürekli borçlardan bahsediyoruz.
Borçları konuşuyoruz. Hani finansal fair play.
Evet.
UEFA ciddi kriterler getirdi. Yani başa baş kuralı işletiyor. Borcunuz ödenmemiş, borcunuz olmayacak diyor. Geliriniz gideriniz dengeleyecek. Ben özetliyorum tabii bu kriterleri. Bunlar neden önemli? Avrupa turnuvalarında, kupalarına katılabilmeniz için denk bütçe kuralını işletmeniz gerekiyor. Futbolculara ve hiçbir kurum ve kuruluşa borcunuz, ödenmemiş borcunuz olmaması gerekiyor. Tabii ciddi borçları var kulüplerimizin. Bu anlamda Trabzonspor'u da kapsayan bir sorun bu. Rakamların 1 milyar düzeyine gelmesi de ilginç. Sen neler söyleyeceksin? Kulüpler kaynaklarını etkin ve verimli neden kullanamıyorlar? İstersen böyle başlayalım.
Tribünleri oynuyorlar. Aslında bunun kısa özeti. Taraftarı mutlu etmek için inanılmaz transferler. Şimdi biz Gomez, Schneider geldiği zaman çok mutlu oluyoruz Türk futbol adına. Ama bunların getirdiği mali yük inanılmaz. Flash bir gelişme var galiba.
Gelişme verelim. Almanya-Hollanda maçı güvenlik gerekçesiyle özel maçtı bu. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Bizi neden ilgilendiriyor bu maç diyeceksin. Almanya-Hollanda maçını TRT Spor'dan canlı olarak yayınlayacaktık. 21.45'te evet, saat. Hatta dinleyicilerimize de duyuracaktım. Bu maçı izleyebilirsiniz TRT Spor'dan. Canlı yayınlanıyor. Almanya-Hollanda futbol rekabeti de önemlidir Avrupa'da. 74 Dünya Kupası finaline dayanan önemli bir rekabettir
Avrupa
aralarında.
Avrupa için önemli, dünya için önemli.
Dünya için önemli bir rekabet vardır aralarında ve önemli yıldızlar çıkarmışlardır. Avrupa ve dünya futboluna damga vurmuşlardır. Özel maç, güvenlik nedeniyle iptal edilmesi bizim güvenlik endişelerinin göründüğünden daha fazla olduğunu mu söyleyebiliriz Avrupa'da? Bu terörist saldırılardan sonra.
Belki şey de olabilir. Ya bu maçla ilgili tehdit de gelmiş olabilir ama bizim az önceki endişelerimiz bir kez daha aslında kanıtlandı mı diyelim. Böyle önemli bir maçın iptal edilmesi. Ben beklemiyordum bu saate kadar gelince bu maç oynanacak diye tahmin ediyorduk ama gerçekten terör olayı, bu saldırı herkesi korkutmuş. Bütün dünya futbolunu etkilemiş. İşte aslında olmaması gereken bir şeydi ama.
Tabii Alman güvenlik makamlarının bir ciddi tehlike de görmüş olabilirler. Daha titiz ve hassasiyetle davranmış olabilirler iptal konusunda.
Belçika maçı da iptal olmuştu. Mesela bu nedeni de bu terör olaylarıyla ilgili.
İspanya-Belçika maçı da iptal olmuştu.
Evet. O maçın iptal edilme gerekçesi Belçika'daki yapılan bu operasyonlardı. Polisin yaptığı operasyonlardı.
Aslında teröristlerin Belçika'dan araç kiralayıp Fransa'ya geldiğini evet. biliyoruz. Dolayısıyla bu soruşmanın bir Belçika ayağı var.
Galiba bir Almanya ayağı da var. Görünen o ki o maçın iptal edilmesindeki en önemli bir tanesi o olabilir. Yapılan operasyonlar olabilir.
Avrupa'nın önemli bir güvenlik endişesi yaşayacağını görüyoruz bunu, bu süreçte. Dileyelim bir an önce soruşturma konusunda ilerleyen evet, aşamalara gidilir de.
Güvenlik endişesini ortadan kaldırırlar.
Güvenlik endişesi, güven duygusu topluma vermek. Şimdi Parisliler açısından düşünürsen o gün anma etkinliklerinde değişik patlamalardan da evet, değişik kaygılar, panik izledik. Yaşadılar. Değişik,
yani o korku yaptı, kolay
panik
değil
var.
Yani.
Büyük bir korku var Paris'te, Fransa'da. Evet. Tabii burada güvenlik politikaları ve yaklaşımlar önemli diyelim. Üç büyükleri konuşuyorduk. Öncelikle bir finansal konuda açtım çünkü o rakam bana ciddi derecede önemli geldi. Birer milyar civarında borçların, alacak borç farkının 1 milyar liraya yaklaşması. Yani etkin ve verimli kullanılamama kaynakları, evet. gelirlerin yayın gelirleriyle Avrupa Şampiyonlar Ligi gelirleri artmasına rağmen borçların da aynı oranda artması kulüp yönetimi sistemimizin bir değişmesini gerektirmez mi?
Gelirlerin artması kulüp yöneticilerimizi şımarttı. Çok para geliyor. Şu an Spor Toto Süper Lig'e ayak basan bir kulübün kasasına 30 milyon eski 30 trilyon zaten giriyor. Yani cepte 30 trilyon. Sen istesen de istemesin de o para yayın haklarından, federasyon gelirlerinden geliyor sana. Buna sponsorları ekliyorsunuz, reklam gelirlerini ekliyorsunuz. İnanılmaz boyutlara ulaşıyor. De bunu dört büyük kulübe uyarlarsak.
Biz Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde Galatasaray söz gelimi. 10 milyon. Hiç maç kazanmasanız bile 20 milyon avroyu evet. kazanıyorsunuz.
Ayak basıp parası verdiler 10 milyon.
20 milyonu buluyor. Hiç evet, maç işte. Kazanmasanız. Grupta mücadele ettiniz. İşte 6 maça çıkıyorsunuz.
İşte bu para bizim yöneticilerimiz şımartıyor. Yani onu biz acaba daha nasıl başarılı oluruz ve tribünler daha nasıl...
Ama şimdi gelinen bir nokta var Murat.
Evet.
Kulüplerimizin kendi kamuoyuyla, taraftarlarıyla ve Türk kamuoyuyla üç büyüklerin yüzleşmesi gerekiyor. Gerçekleri paylaşması gerekiyor. Bizim mali tablomuz artık yüksek transferleri kaldırmıyor. Biz sportif başarı peşinde koşacağız ama başka bir idari mali yapılanmaya gideceğiz. Ne yapacağız? Gelirlerimizin giderlerimizden daha fazla hale getireceğiz. Borç sarmalından kurtulacağız. Sence bunu yapabilirler mi?
Süleyman, buna hiç gerek yok. Kulüpler yasası diye bir yasa var. Taslak halinde hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu taslağı hazırladı. İyi niyetinden dolayı kulüplere federasyonu sundu. Dedi ki bunu inceleyin. Bak bu Türk futbolunun, Türk sporunun futbol da değil sadece kurtaran bir projedir. Kurtaracak bir yasadır. İşte bu bütün bu ekonomik tabloyu düzene koyacak. Bu transferlerdeki harcamaların önüne geçecek.
Şimdi burada tabii kritik nokta yöneticilerin hesap verilebilir, denetlenebilir olması.
Evet, işte yani bu kulüpler yasası bunu getiriyor.
Bunu getirecek. Şimdi kulüpler yasası geldiğinde tabii bunu yapacağız da bunu taraftarların da beklentisi var. Hala gerçekçi politikalar işte üretemiyoruz.
Taraftara göre artık bu saatten sonra hareket edemeyecek kulüpler o yasa çıktığı zaman. Çünkü sen gelirinin %40'ından fazlasını transfer ayıramayacaksın. %60'ını altyapına idari harcamalarını harcamak zorundasın. Ve transfere...
Peki yasanın yeni dönemde meclisten çıkma süreci nasıl olabilir?
Akif Çağatay Korusu kalır mı bilmiyorum. Yarın yeni kabine açıklanacak ama geçenlerde TRT Spor'da verdiği röportajda da canlı yayında da yeni dönemde çıkacağını söyledi. Çünkü bu çıkmak zorunda. Çıkmazsa işte 1 milyar liralara şu an borçlar gelmiş durumda. Beşiktaş Gomez'in bonservisini almaya çalışıyor. Ama alıp almama konusunda UEFA'dan izin alacak. Evet, biz buna bu kadar para ödeyebilir miyiz? Çünkü onlar bakacak. Onlar biliyorsun Beşiktaş bu konuda vukuatlı. Galatasaray önümüzdeki sene...
Galatasaray şimdi Aralık'ta bir kritik toplantı var UEFA'yla. Şimdi yeniden bir denetim altında, UEFA'nın gözetim evet. altında süre istiyor yeniden. Ben diyor borçlarımı yapılandıracağım diyor.
Geçen vermediler. Geçen yapılan toplantı yöneticilerin gidip İsviçre'de yaptıkları toplantıdan beklediklerini alamadılar. Ama kamuoyuna hatta biraz farklı açıklamada bulundular. Taraftarı belki üzmeme adına. O Aralık'taki toplantıda farklı bir tablonun çıkacağına inanmıyorum. Ben Galatasaray için eğer bu tablosunu düzeltmediği sürece önümüzdeki sene Avrupa'ya gitmesinin bile mümkün olmadığına inanıyorum. Mümkün değil, Avrupa'ya gidemez. Bu mali tabloyla.
Finansal fair play kriterleri, ben TRT Spor'da 5 yıl önce bir haber geldi önüme. İstanbul'da kalite standardı gelecek haberde futbol kulüpleri için. UEFA da zaten kaç yıl önce açıklamıştı bu kriterleri. Habere bir baktım, öngörülen şartlar köklü bir değişiklik içeriyor.
Bizim için aslında.
Şimdi aslında kulüplere tanıtım için bir toplantı düzenlenmiş. O süreçten sonra ben işte finansal fair play haberlerini yakından takip etmeye, bu konuyla ilgili haber yaptırmaya başladım. Talimatnameyi yayınladılar. Federasyon evet. Uyumlarla getirdi mevzuatı. Onu haber yaptırdık. Uzmanlarla görüştük. Örnek kulüplere baktık, haber yaptık ama bu konuda basında da yeterli duyarlılık göremedik. Bizim dışımızda talimat değişikliğini hiçbir ajans ve televizyon haber yapmadı, biliyor musun? Talimatın yayınlanmasında. Yani kulüpler bu süreci kamuoylarından da gizlediler. Yani biz bu konuda çok yalnız kaldık. Çünkü kulüpleri, yani Galatasaray'ı ya da diğer kulüplerimizi bu sürecin beklediğini öngörüyorduk biz haberlerimizde. UEFA kriterleri bir şekilde Avrupa'dan men noktasına geleceğini düşünmeye başlamıştık ama çok kamuoyuna da mal olmadı.
Birkaç spor yazarı var bu konuda, çok duyarlı. Onlar duyarlı. Yazdılar. Yani, uyarmaya çalıştılar aslında belki de. Bizim kadar
biraz da tabii tehlikenin boyutları, ciddiyeti daha fazla kavranabilirdi ilgili aktörler tarafından diye düşünüyorum. Ama bizim TRT ilişkilerimiz... Spor olarak bu konuda çok önemli yayınlar yaptığımızı da evet. Düşünüyorum ama bütün herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
Bizim yöneticilerimiz çok pembe tablo çizdikleri için her yönetime gelen, biliyorsun işte ben 300 milyon dolarla geliyorum, 500 milyon dolarla geliyorum. Gel de önce borçları sıfırla. O yok. Biz de medyayı, gazeteyi, ben gazeteden gelmeye bir sonradan televizyoncu olan bir kişi olarak, bir spor yazarı olarak, biz gazetelerde üç büyükler kazandığı zaman mutlu oluruz. Fark etmez kim kazandı. Çünkü tirajlara yansır. İşte biz de o yüzden bu tür böyle işte yeniden yapılanma, ekonomik fair play gibi önemli konuları pek görmeyiz. Görmedik daha doğrusu.
Ya
özelleştiri yapalım.
Ya şöyle bir şey, yani konunun biraz da şey gerektiriyor. Araştırmak tabii seyircilerin ve de okuyucuların dikkatini çekecek bir konuda değil. Ama sonuçta yaptırım aşamasına gelince bu kez çarpıcı hale geldi olaylar. Yani Avrupa'dan men...
İşte Beşiktaş gidemedi, ceza aldı. Bursa gidemedi, ceza aldı. Osman dedi ki evet bu iş ciddi. Galatasaray'ın belki de sıkıntısı o. Galatasaray'ın bir sene Avrupa'ya gidememesi mali açıdan belki de bir 50-60 milyon liranın kaybı demek.
Bu konuda da tabii artık deniz bitti, kredi tükendi, kulüpler yasası çıkacak. Belki kulüpler yeni adımlar atmak durumunda kalacak. Çünkü kurumsal varlıklarını sürdürmeleri... Yapılacak yeni politikalar, atılacak yeni adımlara bağlı diyelim.
Yeni bakanımızdan bir an önce kulüpler yasasını çıkartmasını
kulüpler
istiyoruz.
Kulüpler yasası sonuçta bu anlamdaki denetim boşluğunu da giderecek.
Evet.
Çünkü Anadolu takım bile dediğin gibi 30 milyon, 35 milyon geliriniz oluyor. Yani bir kulüp.
Evet. Ayak bastı parası gibi bir şey aslında.
Süper Lig'de yayıncı kulübü hiçbir bilet satmamsanız
evet.
Bile
boş 30 milyon, oynasanız
30 milyon o geliriniz var. Bu gelirle bir takımın sağlam bir kaynak çünkü.
Gençler Birliği modeli var.
Model var işte ama borca yakalanınca borç sarmalı var ya.
Evet.
Birçok kulüp aslında.
Sonu gelmiyor.
O kaynaklar da yeterli hale gelmiyor. Evet, şimdi bir 12. hafta heyecanı yaşayacağız. Bir milli maç arası verdik. İstersen genel bir bakalım 12. haftaya. 12. haftaya bakalım. Galatasaray Antalyaspor'la karşılaşıyor. Lider Beşiktaş Sivas'ı ağırlıyor. Trabzonspor Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Fenerbahçe'de Mersin Banyoda plasmanına gidecek. Akhisar Bursaspor'la oynuyor. Kayseri Kasımpaşa maçı var. Gaziantep, Medipol, Başakşehir, Osmanlıspor, Çaykırspor maçı var. Tabloya baktığımızda tabii henüz ligin başlarında sayılırız. Düşme hattında Eskişehirspor'un bir puan olarak geride kaldığını görüyoruz. 4 puanla sonuncu sırada.
Samet Aybaba ile anlaştılar.
Onların da tabii mali sıkıntısı var. Evet. Geçmişten gelen borçları var yeni yönetimin. Dediğim gibi mali tablo bozulduktan sonra kulüplerde sportif başarı da artık beklenemiyor.
Ligde ya da, tutmaları bile artık.
Ligde. Şimdi şöyle, borçlarla PTT birinciliğe gittiğinizde de gelirleriniz 6 milyon liraya düşüyor. Yani siz alt liglere doğru gitmeye aday oluyorsunuz.
Daha da kötü.
Daha kötü. Yani daha borçlu kötü. Düşmemek gerekiyor. Süper Lig'de kalmak size gelecek yıl adına ciddi bir gelir anlamına geliyor. Borçlarınızı ödeme anlamında. Nasıl görüyorsun bu hafta?
Bu hafta Beşiktaş, biliyorsun ligin en fenomen takımı, Sivas Spor'la oynayacak. Sivas'ta Oğuzca değişikliğine gitti. Onlarda da yeni bir yapılanma var. Nasıl sonuç verecek tabii bilmiyoruz ama Sivas karşısında ben Beşiktaş'ı yine şanslı görüyorum. Burada önemli olan Galatasaray'ın ne yapacağı. Çünkü Galatasaray zirveden kopmak istemiyor. Şu an 5 puan gerisinde Beşiktaş'ın. Antalyaspor'la oynayacak da. Etolu Antalyaspor'la. Pillo'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Antalyaspor'la
oynayacaklar. Evet, Antalyaspor'da farklı bir profil çiziyor değil mi? Evet, bir pozisyon yakaladık sayın dinleyicilerimize aktaralım. 23. dakikada Mehmet Topal'ın kornerden gelen kafa vuruşu vardı. Maç 0-0. Kaleci aldı. Gerçi çok sert ve köşeye giden bir şut olmamıştı.
Tam dostluk maç havasında geçiyor.
Dostluk havası açısından geçiyor, evet.
Kimse kimseyi üzmeden maç bitecek, öyle gözüküyor.
Evet, iki takım da dostça bir mücadele veriyor. Bu anlamda
ben Galatasaray-Antalya maçını merak ediyorum. Ya, o anlamda. Çünkü Eto'yu izlemekten keyif alıyorum. Açıkçası bunu söylemek
Eto'da istiyorum. Eto'da attığı gollerle aslında farkını ortaya koydu. Antalya Spor'ta bu transfer tartışılmıştı biraz da.
Ben çok tartıştım. Hiç umutum yoktu açıkçası. Yani bu kendi, biraz da Eto'nun, kendi bu konuda...
bu Eto'nun verdiği röportaj var TRT Spor'a. Antalya'dan çok memnun, Türkiye'den çok memnun. Çok uyum sağlamış. Türkiye Süper Ligi'ni üst düzey bir atmosferi olan bir lig diyor. Yani heyecan duyuyor burada oynarken. Şek ve heyecanla oynuyor. Türkiye'den de çok memnun. Antalya'dan da.
Bence keyif aldığı için zaten. 8 golüm 9 golü
9,
var.
9 golü 9 var.
9 gol attı. Oyundaki ben liderlik yönünü çok beğendim. Bütün takım var. Yani demiş ki evet, Eto bizim için önemli. Eto ne derse onu yapalım. Bir teknik direktör gibi bütün arkadaşlarını yönetiyor sahada.
Yine iletişim adreslerimizi verelim dinleyicilerimize. TRT Spor Dergisi'nde TRT Spor Dergisi programını izliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Katılımınızı, görüş ve önerinizi her zaman bekliyoruz. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaramız 0090 312 463 34 19. Twitter.com TRT Spor Dergisi'nde de bize ulaşabilirsiniz. Facebook'ta TRT Spor Dergisi'ndeyiz. Programımızı internetten Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan da dinleyebilirsiniz. Evet, haftayı da enleniyorduk. Eto damgasını vurdu lige. Antalya Spor'a ciddi puanlar kazandırdı.
O açıdan maç önemli belki de. Galatasaray açısından. Yani izlenir anlamında önemli. Fenerbahçe-Mersin deplasmanında. Mersin ligde kalma. Geçen seneki o performansından uzak. Ligin şu an 17. sırasında. O da belki de çıkış maçı olabilir. Geçen hafta Gençler'den bir puan almayı başarmışlardı deplasmanda. Fenerbahçe'nin futbol yapısı tatmin etmese de, Victor Pereira bu benim oyun stilim, ben bununla Porto'yu şampiyon yaptım dese de ama kimseyi
inandıramıyor.
İnandıramıyor. Kim neyse, hani Musa'ya da yaranamadı. Her ne kadar şu an ligde ikinci de olsa. Belki onun için de çok önemli bir maç. Victor Pereira'nın geleceği anlamında.
Onu tabii şimdi hep onu konuşuyoruz. Pereira hep hafta hafta kredi kazanıyor değil mi?
İşte 1-0 toplaya gidiyor.
Çünkü muhtemel bir yenilgi ve mağlubiyet de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle de puan farkını 5'e 4'e çıkardığını düşünürsek bir tansiyon yükselebilir sarı lacivertli yani kulüpte.
Çok erken de aslında bir şampiyon adayı çıkartabiliriz ya, öyle gözüküyor. Beşiktaş eğer bir fire vermezse...
Geçen yıl uzun süre üçlü götürmüşlerdi zirve mücadelesi.
Bu sene öyle olmayacak gibi duruyor. Yani biz Galatasaray'ın şu anki yapısı, Fenerbahçe'nin oyun yapısı sanki Beşiktaş'ı bir adım daha önde.
Biz tabii TRT Spor olarak PTT 1. Lig'in sayın dinleyiciler yayıncısıyız. PTT 1. Lig maçlarını ekranlara taşıyoruz. Orada da müthiş bir rekabet var. Neden diyeceksiniz rekabet? 14. Karşıyaka'yla lider Samsun arasında 12 puan, 20 10 puan var. Yani 22-12. İşte alt takım ikisi direkt çıkacak, dördü playoff oynayacak. Puan puana yarış var. Takımlarda çok bir istikrar yakalayamadılar. Evet. Bu hafta da maçlar TRT Spor ve TRT'nin diğer kanallarında olacak. Dünyanın herhangi bir yerinde de olsanız TRT Spor ekranlarından PTT 1. Lig heyecanınızı, memleketinizin takımlarını dinleyebilirsiniz.
Süper'den daha heyecanlı.
Onu daha heyecanlı diyelim çünkü puan puana bir yarış var. Bu hafta da haftanın maçı Karabük'te oynanacak. Karabük Spor 19 puanla 2. Samsun Spor 22 puanla 1. Gaziantep Spor 4. 18 puanla. Elazığ'da 18 puanla 3. Gaziantep 18 puanla 4. Karabük Spor 19 puanla 2. Karabük'te cumartesi günü karşılayacaklar. 18.30'da TRT Spor'da olacak yayını. Tabii diğer maçlara da bakalım. Samsun Spor'da tabii 22 puanla 3 puan var 12. sıradaki Karabük'le.
İzmir deplasmanına gidiyor. Göztepe'ye gidiyor.
Göztepe'de sezonu aslında iyi başlamıştı. İddialı başlamıştı.
Son derbiyi kaybettiler. O çok önemli. Onlar kazansalardı tablo çok
senin
daha farklı
olacak. Olacak. Tabii her maç gördüğüm kadarıyla çekişmeli. Çünkü aşağı 2 maç kazanan takım playoff hattına ve yükselebiliyor en alttaki takımda.
Evet.
Hatta yarışa ortak oluyor. Zirve yarışına.
Spor'da süper. Bir farkı var. 6-7 tane takımın, hatta daha fazla senin de dediğin gibi belki 9 takımın şu an ilk 2'de yer almak için, yani direkt lige çıkmak, süper lige çıkmak için şansı var. Ben Karabük Gaziantep Büyükşehir maçı önemli Karabük açısından. O da Samsun'un peşini bırakmak gibi bir niyet de değil.
Tabii ama benim Gaziantep için, Belediye için de önemli tabii.
Evet, ama benim için haftanın maçı Göztepe Samsun maçı. Göztepe Karşıyaka ile oynadığı ezeli rekabetten yenilgiyle ayrılmıştı. 65 dakika 10 kişi oynadılar. Onlar için de oradaki puan kaybı hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ama belki bu Samsun maçı zirve yukarı yakalama anlamında önemli olabilir. O yüzden ben haftanın maçı olarak açıkçası onu görüyorum. Balıkesir Altınordu var. Balıkesir tekrar toparlama sürecine girdi. Altınordu son haftaların ses getiren takımı. Yine ilginç galibiyetler aldılar, sonuçlar aldılar. Gerçekten şimdi hangi maça bakarsak bakalım. PT birincilikte hepsinin ayrı bir önemi ve kalitesi var. Yani ben açıkçası Spor Toto Süper Lig'de...
Bu yarış herhalde uzun süre devam edecek. PT birincilikte puan puan yarış. Dinleyicilerimizi TRT ekranlarına bekleyelim. Bu PT birincilikte rekabet sezon sonuna kadar sürecek.
Ben daha çok keyif alıyorum açıkçası Süper Lig'e bakarsam. Ben çoğu gün Süper Lig yerine PT birincilikte izlemeyi büyük tercih
takımların
ediyorum.
Takımlar anlamında mı konuşalım? İstikrarsız bir maç kazanıp diğer maçı kaybediyorlar. İstikrarsız bir görüntü veriyorlar. Teknik direktör değişiklikleri de çok fazla oldu PT'de birlikte.
Herhalde yıl... en çok burada oldu o teknik direktör değişikliği.
9 açıldı 9 rakamı.
9 açıldı evet. Yani... Karabük inanılmaz bir başlangıç yaptı. Sonra kendisi aslında Boluspor'a yenildi.
Boluspor'a yenildi. Evet, o avantajını kullanamadı. Tekrar milli takımımızın maçına, Türkiye'nin Yunanistan maçına dönelim. İbrahim Kırkayak hattımızda. İbrahim, dostluk havasında geçiyor sanıyoruz maçımız. İki başbakan tribünde. Sağda da dostluk havası var. Neler aktaracaksın? Nasıl görüyorsun milli takımımızı 29 dakika itibariyle?
Tekrar merhaba. Süleyman Ağabey. Merhaba. Yayınlar Spor Dergisi. Radyosu. 30. dakikayı geride bıraktık ama konsantre bir milli takım var. En çok fazlasıyla olduğu için somut niye bir pozisyon yok ama topa daha çok sahip olan bir milli takım. İsteyen bir milli takım var. Ama şu da var Süleyman abi. Bu kadar takip ettiniz. Sizler bir yere bakıyorsunuz. Tabii ki Türkiye'nin İslam maçını izliyoruz ama bir yandan da Almanya Hollanda maçının iptali ve bunun yansımalarını konuşuyoruz. Kendilerimizde basınıyoruz. Bazı araçlarımızda tabii haliyle üzücü bir olay. Alman polisi Süleyman Aslı dahil bütün o bölge önlemini aldı ve boşalttı. Ama bu oyunu daha çok konuşuyoruz. Tabii ki milli maçımızdayız. Milli maçları birlikteyiz. Hakan'la, Arda'yla, Oğuz'la yüklenmelerimiz devam ediyor. Maçın sadece başına oyun başlamadan önce gerek sergide gitme gerektiğine milli maçında artık bir ıslıklama Arda kendi elleriyle gitti. Tarafları susturdu. Sakin olun, sessiz olalım. Birbirimizin maçları. Fatih'in biraz sinirlendiğini gördük. Ama devamında zaten sessiz sakin bir isimde de milli maçların bir saygı duruşu gerçekleşti. Gökhan'da 8. dakikayı bulduk artık. Son 15 dakikaya doğru gidiyoruz. Kazanmak isteyen daha çok atılan bir milli takımımız var. Çok net, somut %100 bir pozisyonumuz yok ama dolu tribünler önünde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda güzel bir havada.
Bu milli takım taraftarlığında bir bilinç, artan bir bilinç, duyarlılık var galiba İbrahim artık. Maçlarımız doluyor milli maçlarda.
Doluyor, doluyor. Çok doğru bir kesin. Hemen hemen boş yer yok gibi 15 bin, 16 bine yakın bir seyirci topluluğu var. İstekli arzulu milli takımı özleyen bir İstanbul seyircisi var. Konya'daki ritim henüz yok ama o da olacaktır ilerleyen günlerde. İstanbul'un zaten bu anlamda Fatih'e güveniyor. Yani tekrar buraya da maçlar yerinmek istiyor ama tarafların teklifi geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız küçük olaylar, biraz orta seviyeli olaylar işi biraz tadını kaçırmıştır. Evet, Yunan milli takımında yeniden yapılanması ve içinde onların da net bir hata yok. Karşılıklı pas alışverişleri, pas trafiği içinde bizim daha çok yüklendiğimiz dakikalara doğru da gidiyoruz Süleyman abi.
Teşekkür ediyoruz İbrahim Kırkayak. Sana kolay gelsin. Maç sonu yayınlarında olacak. TRT Spor ekranlarında seni izlemeye devam edeceğiz.
Spor Dergisi devam ediyor.
ediyoruz. Dinleyiciler, sayın dinleyiciler, Spor Dergisi programımızla birlikteliğimizin sonuna yaklaştık. Programımızın son dakikalarını yaşıyoruz. Evet, milli takımımızla konuştuk. Aslında İstanbul Maratonu da önemliydi. Giderek daha önemli bir organizasyon haline geliyor Murat. Kıtaları buluşturan bir maraton. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bir başka kıtadan diğer kıtaya koşacak bir organizasyon ve spor etkinliği bulamaz insanlar.
Dünyada 6 tane majör dedikleri maraton var. Londra Maratonu, New York Maratonu gibi. Yedincisini de İstanbul yapmak için uğraşıyoruz. Bu sene hakikaten katılım anlamında da biliyorsun seyirci koşucu halk koşusunda sınırlama var. Biz onu da açtık. 100 binle sınırlanması gerekiyor ama 150 binlere yaklaşan bir katılım var. Çok dünyada belki de en iyi atletleri geliyor. En iyi maratoncuları gelmeye başladı. Ödüllerimiz çok yüksek. O anlamda da dikkat çekiyor. Tabii en önemlisi de iki kıtayı birleştirmesi gibi bir büyük bir anlamı var. Bu anlamda biz eğer Uluslararası Atletizm Birliği kabul ederse 7. bu majör maraton dediğimiz 6'dan sonra 7 İstanbul'da dahil etmek istiyoruz. Bu konuda ciddi adımlarımız var. Onlar da görüyorlar sonuçta ve bu sene özellikle hava çok güzeldi. Katılım çok güzeldi.
Festival havasında halkın katılımı halkın, geniş.
Evet, yani o görüntüler TRT Spor'da biliyorsunuz bunu yayınladık. Hakikaten halkın o katılımı, o köprüde yaşananlar, pikniğe gelenler koşu sırasında.
Biraz köprünün üzerinden İstanbul'a bakmayı da düşün herhalde insanlar. Evet, ilk kez, o anı yaşamak için.
Yani ilk kez o da yaya geçmek tabii çok
yaya
önemli.
Yaya geçmek bambaşka
manzara, bir dünya. Görüntü anlamında da belki bir farklılık yaratıyor. Ama ben sportif olarak baktığımda İstanbul Maratonu'nun artık kalitesiyle, organizasyonuyla bu majör dediğimiz altın maratonundan
biri olacağını yani yedincisi umalım, olarak düşünelim.
Yedincisi olarak oraya gireceğini düşünüyorum.
Atletizm deyince tabii doping skandalı var. Özellikle Rusya iddialarını o dağında
yaptılar
Rusya'ya. Yani devlet eliyle dopingin kanıtlarına ulaşılmış durumda. Yani devlet çetesi, devlet destekli bir çeteden söz ediliyor. Evet. Rusya atletizmi için herhalde kötü günler bekliyoruz.
Kötü günler bekliyor. Artık 2016 Rio Olimpiyatlarında Rusya'nın çıkartılması gündemde. Görünen o ki eğer gerekli adımlar atmazlarsa çıkartılacak da. Atletizmde şu an hiçbir organizasyona alınmayacak Rusya. Rusya için bizim yaptığımız onlar yapamadılar. Biz sıfır tolerans dedik.
Türkiye burada
biz onlara öne geçtik.
Disiplinli ve tutarlı bir politika yürütüyor. Evet. Doping'e sıfır tolerans mücadele sürecek. Sayın dinleyiciler, Spor Dergisi programımızın sonuna geldik. Bu hafta da spor gündemini, futbol gündemini sizlerle paylaşmaya, konuşmaya çalıştık. Programımızı program yapımcısı arkadaşımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenlik arkadaşımız Nur Göktaş aracıyla sizlere sunduk. Ben Süleyman Çil ve arkadaşımız Murat Tarhan'la birlikte iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyoruz.
İyi akşamlar.
Spor Dergisi.